Ayrım 7.
Sayfa 67. Çayı geçtikten sonra Tanabay bir türkü tutturdu. Gülsarı bir an önce üyenin bulunduğu yere, oradaki atlara ulaşmak için hızını arttırdı. O Mayıs geceleri Tanabay için çok güzel geçen geceler oldu. O ay atlara gece bekçiliği yapmak sırası onundu. Gülsarı için de yeni gece hayatı başlamıştı. Gündüzleri öbür atlarla otluyor, dinleniyordu. Akşam olunca sahibi sırtına atlıyor, birlikte yılkıyı bir kuytuya götürüyor, ortalık kararınca Bibican'ın evine gidiyorlardı. Sabaha doğru ortalık iyice aydınlanmadan ve kimselere görünmeden güçlükle seçilen dar patikaları aşıp yılkıyı bıraktıkları yere geliyorlardı. Sahibi yılkıyı topluyor, sayıyor, bir kayıp olmadığını anlayınca rahat bir nefes alıyordu. Gülsarı için pek kolay bir hayat değildi bu. Sahibi Bibican'ın evine giderken de, oradan dönerken de pek acele ediyordu. O karanlık gecelerde geçit çayır demeden hep koşuyordu. Ne yapsın, sahibi öyle istiyordu. Gülsarı'ya kalsa yılkıdan hiç ayrılmazdı. Canı başka şeyler istiyordu. Artık o da tam bir aygır olmuştu. Üyür ile şimdilik geçiniyordu ama kısrak yüzünden birbirlerine düşmanca bakmaya başlamışlardı. Gülsarı zaman zaman kaz gibi havaya uzatarak, kuyruğunu kaldırarak kısrakların yolunu kesiyor, yüksek sesle kişniyor, sağrılarına sokulup diş atmaya çalışıyordu. Dişi atlar da bunu üyür aygırını kıskandırmak için fırsat biliyor ve ona sokuluyorlardı. Gülsarı'yı uzaklaştırmak için koşup gelen aygır onun epeyce canını yakıyordu. Çünkü hem daha büyük hem de dövüşçüydü. Yine de Gülsarı geceler boyu Bibican'ın avlusunda bağlı durmaktansa üyür başının hışmına uğramak pahasına kısrak peşinde koşmaya razıydı. Orada bağlı durduğu gecelerde hep kısrakları düşünüyor, canı onlara istiyordu. Durduğu yerde eşiniyor, tepiniyor, sonra yatışıyordu. Eğer o tatsız olay olmasaydı, kim bilir o geceler daha ne kadar sürerdi. Gülsarı her zamanki gibi o gecede, o kadının avlusunda bağlı olduğu yerde üyürdeki atları düşünerek sahibini bekliyordu. Uykusu geldiği için biraz kestirmek istiyor ama yuları yüksek bir yere bağlı olduğu için uzanıp yatamıyor, biraz başını indirecek olsa bu defa da gem ağzını yırtarcasına acıtıyordu. Yine de olduğu yerde dalıp gidecekti neredeyse. Sessiz, ağır bir hava vardı ve gökyüzü bulutluydu. Gülsarı dalıp gider gibi olduğu bir sırada birisi sallıyor, dallarını çekip eğiyormuş gibi ağaçların hışırdadığını duydu. Bu arada bir rüzgar çevrintisi oldu ve avluda boş bir kova devrilip tangır tungur ses çıkararak yuvarlandı. İpteki çamaşırlar savrulup uçtu. Köpek korkudan havlamaya ve oradan oraya koşarak sığınacak bir yer aramaya başladı. At ürktü, hırıldadı, sonra kulaklarını dikerek bir süre şaşkın durdu. Başını kaldırdığı zaman ufukta kapkara, korkunç ve kaynayan bir şeyin bozkıra, yılkının bulunduğu tarafa gelmekte olduğunu gördü. Bir an sonra koyu karanlık şimşeklerle yarıldı. Gök bütün ağaçlar yıkılıyormuş gibi gümbürdedi. Hemen ardında gür bir sağanak boşanmaya başladı. Şimdi Gülsarı sırtına kamçı yiyormuş gibi tepiniyor, ipini koparıp yılkının yanına koşmak istiyordu. O korkunç felaket yılkının onun cinslerinin üzerine geliyordu ve içgüdüsü onu cinslerini korumaya çağırıyordu. Mutlaka gitmeliydi at kardeşlerini kurtarmaya. Ama ipi koparamıyor, bu yüzden de çılgına dönüyordu. Yuları, gemi, onu oradan bırakmayan her şeye düşmandı. Sağa sola atılıyor, tepiniyor, eşiniyor, yılkıya sesini duyurmak ve onlardan ses almak için acı acı kişniyordu. Ama cevap olarak ancak fırtınanın uğultusu geliyordu kulaklarına. Ah, o gece ipini bir koparabilse, yılkıya bir varabilseydi. Sahibi beyaz fanilesiyle evden fırladı. Ardından kadın da çıktı beyaz gece entarisini giymiş olarak. Ama bir anda ikisi de sırılsıklam oldular. Çakan şimşeğin ışığında ıslak yüzleri, korkulu gözleri görünüp silindi. Sundurma bir an için aydınlandı. Sonra korkunç bir gürleme oldu. "Dur, sakin ol!" diye bağırıyordu Tanabay atı çözmeye çalışarak. Ama at onun sesini duyamıyor, onu o kılıkta tanıyamıyordu. Hiddetle üzerine atıldı. Bu arada toynaklarının darbesi altında kalan fırın çöktü. Kanabay koluyla başını koruyarak duvara sürüne sürüne ona yaklaştı, başlığını tuttu ve kadına "Çabuk çöz yuları!" diye bağırdı. Kadın yuları çözer çözmez Gülsarı kapıya doğru atıldı ve Kanabay'ı sürüklemeye başladı. "Çabuk kamçıyı!" Bibican kamçıyı uzattı. "Dur inatçı hayvan, yoksa gebertirim ha!" diye kamçıyla atın başına vurdu. Ne yapıp yapacak, eğri atlayacaktı. Üyüre ulaşmak, onların başında olmak zorundaydı. Fırtına onları kim bilir nereye kaçırmış, nereye sürüklemişti. Sarı yorganın amacı da bundan başka bir şey değildi zaten. İçgüdüsü, o ilahi sezgi, bu kıyamet saatinde mutlaka onların yanında olması gerektiğini söylüyordu ona. Bu yüzden kişniyor, şahlanıyor, kurtulup koşmak için ipini koparmaya çalışıyordu. Yağmur sel gibiydi, şimşekler çakıyor, gök gürlüyor, fırtına uğulduyordu. "Tut şunu!" diye bağırdı Tanabay. Kadın başlığı tutunca o da sıçrayıp eğere atladı. Ama o daha eğere yerleşmeden Gülsarı kadını su birikintileri içinde sürüklemeye başlamıştı. Gülsarı ne efendisinin sesine ne kamçı darbelerine aldırıyor, yalnız içgüdüsüne uyarak şimşekli geceyi ve amansız fırtınayı yarıp kuş gibi uçuyordu. O güne kadar ne büyük yarışlarda ne ödüllü koşularda böylesine hızlı koşmamıştı. Kabarıp taşan çaydan, karaçalıların arasından, dereden, tepeden artık hiçbir emrine boyun eğmediği efendisini alıp götürdü. Tanabay çılgına dönmüş atın kendisini nereye götürdüğünü anlayamıyordu bile. Yağmur yüzüne, gözüne, bütün gövdesine vuruyor ama içi alev alev yanıyordu. Tek bir düşünce vardı kafasında. Yılkı nerede? Aman tanrım! Vadiye inip demir yoluna doğru gitmesinler. Demir yoluna düşmesinler, mutlaka kaza olur. Allah'ım sen koru onları. Ey Arbak, Ervah, atalar ruhu, siz koruyun yılkıyı. Sakın ayağın sürçmesin Gülsarı, sakın düşme, beni yılkıya ulaştır diyordu. Düzde, yokuşta şimşekler karanlığı bıçak gibi yarıp beyazlatıyordu. Sonra yine koyu karanlık oluyordu. Fırtına yine uğul uğuldu. Yağmur ise fırtınanın şiddetiyle kırbaç gibi iniyordu. Gece göz kamaştıran bir ışıkla aydınlanıyor, sonra kararıyor, sonra yine ışık, yine karanlık. Sarı yorga şahlanıyor, ağzını yırtacak gibi kişniyordu. Üyeri arıyor, kendince onu bulmak, görmek için yakarıyordu. "Neredesiniz, neredesiniz, kişneyin, ses verin bana!" demek istiyordu. Ama onun sesine karşılık gök gürlemesi duyuluyordu yalnız. O yine ileri atılıyor, koşuyor, koşuyordu. Bir karanlık, bir aydınlık oluyordu. Sonra yine karanlık, yine aydınlık. Fırtına şafağa kadar sürdü. Sonra yavaş yavaş bulutlar seyrelmeye başladı. Ama doğu yönünde gök gürlemeleri devam ediyordu daha. Kara toprak bir koyun sürüsü, fırtına ve yağmur ise bir sürüye dalan kurtlardı sanki. Dişlenmiş koyunlar gibi kara yerden buğular yükseliyordu. Birkaç yılkıcı bozkırda at koşturarak dağılıp kaybolan yılkılarını arıyorlardı. Tanabay'ın karısı ise Tanabay'ı arıyordu. Tanabay'ın yardımına koşmak için komşularla birlikte atlanmış, yılkıyı aramış ve bir kuytuda bulmuşlardı. Tanabay yoktu. Yolunu yitirdiğini sandılar ama karısı Caydar onun yolunu şaşırmadığını biliyordu. Onlarla beraber olan komşu çocuğu birden bağırdı. "İşte Caydar apa, tenekem..." Taneke, Tanabay Aka'nın kısaltılarak söylenişi. "Geliyor bak!" diye atını dört nala sürdü. Caydar Apa ise atını kımıldatmadı bile. Hiç sesini çıkarmadan bir başka türlü yolunu şaşıran kocasının gelişini seyretti. Gece boyu koşmaktan canı çıkan yorganın üstünde ıpıslak fanilesi, şapkasız başı ve asık suratıyla pek perişan, acınacak bir durumdaydı. "Biz de sizi arıyorduk Taneke. Caydar Apa çok merak etti," çocuk sevinçle. "Ah çocuk ah, yolumu şaşırdım," diye mırıldandı Tanabay. Karısıyla böyle karşılaştılar. Birbirlerine tek söz etmediler. Yalnız çocuk atları getirmek için vadiye inince karısı yumuşak sesle, "Giyinmeye de mi vakit bulamadın? Talihin yokmuş. Çizmenle pantolonunun ayağında olmasına şükür. Hiç utanmıyor musun? Artık genç de değilsin. Çocuklar boyuna yetişti. Sen ise..." Tanabay hiçbir şey demedi. Ne diyebilirdi ki? Vadiye inen çocuk atları toplamış geliyordu. Atlardan kulun ve taylardan yitip giden yoktu. Hepsi tamamdı. Yürü eve gidelim, altı eke diye Caydar çocuğu çevirdi. Bugün hepimizin çok işi var. Fırtına çadırları yıktı. Gidip onaralım bari. Tanabay'a dönüp yavaş sesle. Sen burada kal dedi. Yiyecek ve giyecek bir şeyler getireyim. Bu halinle insanlara görünmen hiç iyi olmaz değil mi? Ben aşağıda beklerim dedi Tanabay. İkisi de atlarını sürdüler. Tanabay yılkıya otluğa doğru sürdü. Güneş açılmış, hava ısınıyordu. Bozkırdan buğular çıkıyor, toprak canlanıyordu. Yılkılar açılıp koşarak ve çamurlu yeri toynaklarıyla çiğneyerek çayı geçtiler ve bir bayıra çıktılar. Tanabay'ın önünde yepyeni bir dünya açılmıştı. Kas kanadı renginde bulutlar şimdi ufukta kas katarı gibi görünüyordu ve çok yükseklerdeydiler. Ta uzakta bozkırın bir ucunda dumanını savura savura bir tren geçiyordu. Tanabay atından inip yeşil otların üzerinde biraz yürüdü. Ayaklarının dibinden bir bostorgay cik cik öterek pırr diye havalandı, biraz öteye kondu. Tanabay başını eğmiş ağır ağır yürüyordu. Sonra birden yüzü koyun uzandı. Gülsarı sahibini hiç böyle görmemişti. Tanabay yattığı yerde sarsıla sarsıla ağlıyordu. Ömründe bir kez, son kez ele geçirdiği, artık yitirdiğini bildiği için ağlaması. Bostorgay ise hala ötüyordu. Bir gün sonra dağın yolunu tuttular. Gelecek bahara kadar dönmeyeceklerdi. Göç kafilesi de çay boyunca yürüyerek köyden uzaklaşıyordu. Sürü sürü koyun, üyir üyir yılkı. Yük taşıyan beygir ve develer, ata binmiş kadınlar, çocuklar, yanlarında koşuşan uzun tüylü köpekler. İnsanlar bağırıyor, atlar kişniyor, koyun kızım ediyor, her türlü ses çıkıyordu. Tanabay yılkıyı düz ovadan geçirip daha geçenlerde büyük bir yarışta şenlenen, yankılanan tepeye doğru sürdü. Yan tarafta kalan köye bakmamaya çalışıyordu. Oysa Gülsarı oradan geçerken her zaman yaptıkları gibi köyün kenarındaki o eve doğru yönelmiş, bu yüzden de sahibinden bir kamçı yemişti. Alnı sakarlı kısrağın dudakları gibi dolgun ve yumuşak parmakları olan kadının evine uğramadan geçip gittiler. Yılkılar çevik, hızlı adımlarla ilerliyorlardı. Gülsarı sahibinin bir türkü tutturmasını istiyordu o anda. Ama Tanabay susuyordu. Şimdi köy gerilerde kalmıştı. Hoşça kal avıl. Önlerinde dağlar vardı. Gelecek bahara kadar hoşça kal bozkır. Ve dağlar önlerinde uzanıp gidiyordu. Vakit ilerlemiş, gece yarısına az bir zaman kalmıştı. Gülsarı'nın daha ileriye gidecek gücü yoktu. Dura kalka, dinlene dinlene çay yatağına kadar gelebilmişti ama oradan öteye gidemiyordu. Tanabay durup düşündü. Gülsarı bir insan gibi inim inim inliyordu. Ayağını büküp uzanmak isteyince Tanabay bu defa engel olmadı. At soğuk yere uzanıp yattıktan sonra da başını bir o yana bir bu yana çevirerek dinlemeye devam etti. Üşüyor, titriyordu. Tanabay üzerindeki gocuğu çıkarıp hayvanın üzerine örttü. Gücün kuvvetin kalmadı değil mi? Çok mu kötü durumdasın? Bittin, mahvoldun Gülsarı. Oysa eskiden hiç üşümezdin sen. Tanabay söylenip durdu ama artık at onu duymuyordu. Yüreği kafasının içindeydi. Yürek atışları kafasını, kulaklarını dolduruyor ve başka bir ses duyurmuyordu. Kovalanan bir atın yüreği gibi hızlı atıyordu yüreği. Durdus, durdus, tump, durdus, tump, durdus, tump diye. Ay doğdu, şavkı dağlara vurdu ve sonra kendi halesinin ortasında gökyüzüne asılıp kaldı. Bir yıldız sessizce kayarak kayboldu. Sen biraz yat dedi Tanabay, ben biraz çalı çırpı toplayayım. Çevrede dolanıp geçen yıldan kalma kuru ot saplarını topladı, bunları kucaklayıp getirdi. Ellerine diken batmış kanıyordu. Belki gerekir diye çakısını da yanına alıp dere kenarına indi. Orada kurumuş fidanlar bulunca pek sevindi. Şimdi iyi bir ateş yakabilirdi. Gülsarı eskiden yanında ateş yakılınca pek ürkerdi. Ama bu kez alevlerden hiç korkmadı. Ateşin ısısı ve dumanı bütün vücudunu yalayıp geçiyordu. Tanabay ateşin başında bir çuvalın üzerinde oturuyor, ateş zayıfladıkça kuru ot ve dalları üstüne atıyordu. Arada bir kalkıp atın üstünden kayan gocuğu düzeltiyor, tekrar örtüyor ve yine ateşin başına geçip ellerini ısıtıyordu. Gülsarı biraz ısınınca titremesi kesildi. ama gözlerinin önündeki sarı perde kalkmamıştı. Göğsü sıkışmış, güçlükle nefes alıyordu. Alevler bir yükseliyor, bir alçalıyor. Ateşin başında oturan ve bir zamanlar sahibi olan yaşlı adam da gözüne bir görünüp bir kayboluyordu. Kendinden geçmiş olan at şimdi sahibiyle birlikte fırtınalı, çok yağışlı bir gecede bozkırda çılgınca koştuğunu, kişniyip şahlandığını, yok olan yılkısını bulmak için uçtuğunu görüyordu. Şimşeklerin çakıp çakıp sönmesinde. Gece göz kamaştırıcı bir ışıkla aydınlanıyor, sonra kararıyor, sonra yine ışık, yine karanlık. Bu aydınlık dünyada sürü besleyerek göçebe hayatı yaşayanlar için yaylaya çıkmanın pek de kötü bir şey olmadığını göstermek istercesine kış çekildi ve yerini 6 ay sürecek yaza bıraktı. Havalar ısındı. Hayvanlar yeşeren yaylaya yayıldılar. Yine bayramlar olacak, yarışlar, ödüllü oyunlar düzenlenecekti. Yılkılar döllenecek, koyunlar kuzulayacak, yün kırkılacak, gereğinde yavrular 2 anadan süt emecek, bakımları yapılacak, damgaları vurulacaktı. Et kombinasına hayvan götürecekler, et ve süt bollaşacaktı. Her birinin hayatında değişiklikler olacaktı. Kimisi aşık olacak, kimisi sevdiğinden ayrılacak, birileri dünyaya gelecek, birileri dünyadan göçüp gidecekti. Yatılı okulda çocukları başarılı olanlar sevinecek, olmayanlar üzülecekti. Derslerinin iyi gitmediğini bilseydik ya da bizim yanımızda okusalardı daha başarılı olurlardı diye söyleneceklerdi. Pek çok işleri olacaktı ama kış ve kışın çekilen sıkıntılar bir süre unutulacaktı. Yiyecek kıtlığı, hayvanların kırılıp gitmesi, yılkılar, çadırlar, yıkık ve soğuk koralar kış gelinceye kadar tutanaklarda unutulup kalacaktı. Sonra kış ak buğrasına binip yine gelecekti. Çobanlar nerede olurlarsa olsunlar, kış onları dağda kırda arayıp bulacak, sıkıştıracak, cin gibi çarpacaktı. Ve çobanlar bir süredir unuttukları sıkıntıları, acıları yeniden yaşamaya başlayacaklardı. Kış 20. yüzyılda da olsa, çok eski zamanlardan beri nasılsa yine öyleydi. O yılki kış da işte böyle gelip gitmişti. Kışı sağ salim atlatmışlar, sıskalaşan, iyice zayıflayan hayvanlar baharda bozkıra inip yayılmışlardı. Tanabay bu buharda Gülsarı'yı üyüre saldı. Aygır olmuştu artık. Ona pek eğer vurmuyor, çok az biniyordu. O gücünü kısraklara saklamalıydı artık. Gülsarı'nın çok iyi bir aygır olacağı belliydi. Kulunları, cabaları nasıl kollayıp koruduğunu bir görmeliydiniz. Bir caba bir kulun anasından birazcık ayrılacak, üyirden uzaklaşacak olsa Gülsarı koşup geliyor, başıyla burnuyla onları iterek üyirin içine sokuyordu. Bir üstün özelliği de şuydu. Birileri gelip atları rahatsız etmeye kalkışsa hemen üyiri toplayıp başka bir yere götürüyordu. O kış kolhozda bazı değişiklikler oldu. Yeni bir başkan gelmişti. Çora görevi ona devretmiş, kendisi hastanede yatıyordu. Kalbi iyice teklemeye başlamıştı çünkü. Tanabay her gün hastaneye gidip arkadaşının hatrını sormak istiyordu ama işten vakit bulamıyor, ayrılamıyordu. Malcı, yılkıcı dediğin çok çocuklu bir aile reisi gibidir. İşi hiç bitmez. Özellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde başını kaşıyacak vakit bulamaz. Hayvanlara bakmak bir motorlu araca bakmak gibi olmuyordu ki. Elindeki motor olsa durdurur gidersin. Kısacası Tanabay hastaneye arkadaşını görmeye gidemedi. Üstelik artık yardımcısı da yoktu. Yardımcı çekip gidince karısını yardımcı kadrosuna geçirmişti. Ücretler hiç de öyle tamah edilecek bir şey değildi ama yine de 2 kişinin kazancı 2 ayrı musluk sayılırdı. Biraz daha fazla para geçerdi ellerine. Ama karısı Caydar'ın süt çağında bir bebeği vardı kucağında. Yılkıya nasıl baksın? Bu yüzden bütün işler Tanabay'a kalıyor ve o da gece gündüz attan inmiyordu. Komşu yılkıcılara, biraz benim yılkıya da göz kulak olun diye gitmek istediği zaman Çora'nın hastaneden çıkıp evinde yattığını öğrendi. O zaman onu daha sonra dağdan indikleri vakit karısıyla birlikte ziyaret etmeye karar verdiler. Ne var ki ovaya inip yerleşmelerine zaman kalmadan o korkunç olay geldi başlarına. Tanabay'ın her hatırlayışında yüreğini yakan bir olaydı bu. Yorga Gülsarı'nın ünü aynı zamanda bir felaket getirmişti ona. Ünü arttıkça üst düzey yöneticilerinin gözüne batıyor, onların ona sahip olma emellerini arttırıyordu. O gün Tanabay Yılkı'yı erkenden çayıra salmış, sabah çayını içmek için evine dönmüştü. Kahvaltı sofrasında kızını dizine oturtmuş, bir yandan kahvaltı ediyor, bir yandan da karısıyla aile sorunlarını konuşuyorlardı. Kasabaya inip yatılı okulda okuyan çocuklarını görmek istiyordu. Oraya kadar gitmişken istasyon yakınında kurulan pazara da uğrar, çocuklara ve hanıma üst baş alırım diye düşünüyordu. Çayını yudumlarken karısına, "Caydar, madem ki durum böyle, ben yorgayı eğerliyorum, bir daha vakit bulamam. Yorgaya eğer vurmayacağım artık. Bu son," dedi. "Sen bilirsin," dedi karısı. Bu sırada dışarıdan toynak sesleri işitildi. Tanabay karısına, "Çık bak bakalım, biri geliyor galiba," dedi. Karısı evden çıktı ve döndü. "İbrahim, at çiftliği başkanı. Yanında genç biri de var." Tanabay istemeye istemeye kalktı. Kızını da kucağına alarak dışarı çıktı. Tanabay at çiftliği başkanı İbrahim'i hiç sevmezdi. Ama gelen konuğu geri çeviremez, ağırlaması gerekirdi. Bu adamı niçin sevmediğini de bilmiyordu Tanabay. Güler yüzlü bir adam olmasına rağmen kanı ısınmamıştı. Ona nedense hiç güvenmiyordu. Belki hiçbir şey yapmadığı için hoşlanmıyordu ondan. Adam bütün gününü büyük deftere bir takım sayılar yazmakla geçirir, ortalıkta görünmezdi. Adı var da kendisi yok gibiydi. Yılkı çiftliğini iyileştirmek, işleri tamamlamak için hiçbir şey yapmazdı. Yılkıcılar kendi bildikleri gibi hareket ediyorlardı. Parti toplantılarında Tanabay onun bu davranışını dobra dobra eleştiriyor, işlerin görünmediğinden yakınıyordu. Başta İbrahim'in kendisi olmak üzere oradakiler bu yapıcı eleştirilerinden dolayı ona teşekkür eder, başlarını sallardı ama sonunda değişen bir şey olmazdı. Neyse ki yılkıcılar işlerini bilen adamlardı. Çora onları kendi eliyle seçip almıştı. İbrahim atından indi. İki kolunu birden havaya kaldırarak "Esselamu aleyküm bay," dedi. O yılkıcıların hepsine bay diye hitap ederdi. "Aleyküm selam," diye onun elini sıktı. Tanabay biraz soğuk davranarak, "Mallar canlar iyiler mi? Nasılsınız?" dedi İbrahim ablak yüzüyle her zamanki gibi gülümseyerek. "İyi çok şükür. Allah razı olsun. Siz varken benim gözüm arkada kalmaz. Buyurun içeri girin." Caydar konuklara yeni yaygıyı serdi. Üzerine de yumuşak postları koydu. İbrahim Caydar'a da gülümsedi. "İyi misiniz Caydar Bay bir şey? Sağlığınız nasıl? Beyninize iyi bakıyor musunuz?" "İyiyiz iyiyiz. Şöyle buyurun rahat edin." Tanabay karısına, "Kımız getir," dedi. Kımız içtiler ve biraz havadan sudan söz ettiler. "Bu zamanda en iyi iş hayvan beslemek," diyordu İbrahim. "Hiç olmazsa et süt eksik olmaz. Oysa tarlayla, ekinle ya da başka bir işle uğraşacak olsan eline pek bir şey geçmez. En iyisi yılkıcılık, koyunculuktur. Öyle değil mi Caydar Bay bir şey?"